Ayrım 12, sayfa 137. İnfazcı Lars Kepler. 28. Bölüm Brigaden. Geniş adımlarla park alanına doğru yürürken Disa'yı düşünen Yuna Linna'nın içini bir özlem kapladı. Narin kollarına dokunmak, yumuşak saçlarının kokusunu hissetmek istiyordu. Arkeolojik buluntular, cinayetle ilgisi olmayan kemik parçaları ve çok uzun yıllar önce yaşamış insanlardan geriye kalanlar hakkında konuşan Disa'yı dinlerken tuhaf bir huzur duyuyordu. Disa'yı aramaya karar verdi. Son günlerde fazlasıyla kendini işe vermişti. Park etmiş arabaların arasından geçerken beton sütunların arkasında bir hareket fark etti. Volvosunun yanında biri dikiliyordu. Bir panelvanın gölgesine sığınmış gibiydi. Havalandırmadan gelen sesin dışında etrafta çıt yoktu.
''Çok hızlısın'' dedi Yuna.
''Işınlandım'' dedi Pollock.
Yuna durdu, gözlerini kapatıp bir parmağını şakağına dayadı.
''Başın mı ağrıyor?'' dedi Pollock.
''Pek uyuyamadım.''
Arabaya binip kapısını kapattılar. Yuna arabayı çalıştırdı. Astor Piazzolla'dan bir tango yükseldi. Pollock sesi açtı.
''Benden bilgi almadığını biliyorsun'' dedi Nathan.
''Elbette'' dedi Yuna.
''Şimdi aldığım bir habere göre Sepo Daniel Marklund'un Penelope'nin dairesinin önünde yakalanmasından faydalanıp brigadenin bürolarını basmak istiyor.''
''Bu çocuğa onlardan önce ulaşmalıyım.''
''O zaman elini çabuk tut'' dedi Nathan.
Yuna geri çıktı, yönünü çevirip park alanının rampasına sürdü arabayı.
''Ne kadar acele etmem gerek'' dedi Kungsholmgatan'a dönerken.
''Sanırım yola çıktılar.''
''Bana brigadenin ofisinin kapısını göster, sonra emniyet müdürlüğüne gidip hiçbir şey olmamış gibi davranırsın'' dedi Yuna.
''Planın ne?''
''Ne planı?'' dedi Yuna şakacı bir ifadeyle.
Nathan güldü. ''Benim planım Marklund'un Penelope'nin evinde ne işi olduğunu öğrenmek yalnızca. Belki o neler döndüğünü biliyordur.''
''Ama?''
''Brigadenin tam da şimdi Penelope'nin evine girmeye çalışması bir tesadüf olamaz'' dedi Yuna. ''Sepo solcuların bir eylem planlandığına inandırmış kendini. Ama?''
''Onların işi gücü inanmak'' dedi Pollock gülerek.
''Bu işin peşini bırakacaksan bile Daniel Marklund'la konuşmalıyım'' dedi Yuna.
''İyi de Sepo'dan önce ulaşsan bile brigadenin seninle konuşacağının bir garantisi yok ki.''
29. Bölüm Operasyon Timi. Saga Bauer 13 mermi doldurduğu şarjörünü 45 kalibrelik Glock 21'ine taktı. Sepo brigadenin Södermalm'deki lokaline baskın yapacaktı. Bauer 3 meslektaşıyla birlikte Hornsgatan'da halk operası binasının hemen önünde bir minibüste oturuyordu. Üzerlerinde sivil kıyafetler vardı. 15 dakika sonra operasyon timini beklemek için Nakan Fast Food'a gireceklerdi. Son birkaç aydır Sepo'ya Stockholm'daki radikal solcuların faaliyetlerini arttırdıklarına dair raporlar geliyordu. Sepo'nun en seçkin strateji uzmanlarına göre militan gruplar büyük bir sabotaj için bir araya gelmişlerdi. Hatta Vaxholm'daki askeri depodan yüklü miktarda patlayıcı çalındığına işaret edilerek ciddi bir terör eylemi uyarısı yapıyorlardı. Bu uzmanlara göre Viola Fernandez'in öldürülmesi ve Penelope Fernandez'in evinin havaya uçurulmaya çalışılması bu büyük saldırı planıyla bağlantılıydı. Militan sol grupların içinde en tehlikelisinin brigaden olduğunu söylüyorlardı. Daniel Marklund çekirdek kadroya dahildi. Penelope Fernandez'in evine girmeye çalışırken yakalanmıştı. Sepo uzmanlarına göre komiser Yuna Linna ve yardımcısına saldıran kişi Marklund olabilirdi. Ağır kurşun geçirmez yeleğini giyen Göran Stone, "Şimdi bu ödlek iblisleri toplayacağız," dedi gülerek. Anders Westlund tedirginliğini gizleme gayretiyle bir kahkaha attı.
''Umarım direnirler de memleketi bu komünistlerden temizlerim.''
Daniel Marklund, Fernandez'in evinin önünde yakalanmasından sonra olanları düşünüyordu Saga Bauer. Amiri Werner Zanden sorguyu Goran Stone'un yönetmesine karar vermişti. Kışkırtarak bir sonuç almayı uman Stone'un saldırgan üslubu, Marklund'un avukat istemesi ve sorgu boyunca susmasına neden olmuştu. Arabanın kapısı açıldı. Elinde bir kutu Coca-Cola ve bir torba kurutulmuş buzla Roland Erickson gelmişti.
İblisin dölleri dedi tedirgin bir ifadeyle. Eğer bir silah görürsem gözümü bile kırpmadan ateş açarım.
Planladığımız gibi yapacağız dedi Stone. Ama eğer çatışma çıkarsa bacaklarından nişan almayacaksınız.
Ağızlarının ortasına diye bağırdı Roland.
Sakin ol Göran.
Benim kardeşimin yüzü.
Biliyoruz Roland, sıçtırma artık dedi Anders sinirli bir ifadeyle.
Tam yüzünün ortasına yangın bombası diye devam etti Roland. 11 ameliyattan sonra ancak...
Sen bu işin altında kalkabilir misin diye sert bir sesle sözünü kesti Göran.
Elbette, niye kalkmayayım ki dedi Roland aceleyle. İyi, sakin ol öyleyse. Ben sakinim.
Başını dışarı çeviren Roland tütün kutusunun kapağını kazımaya başladı. Saga Bauer kapıyı açıp arabayı havalandırdı. Operasyonun zamanlamasının doğru olduğunu düşünüyordu. Beklemenin anlamı yoktu. Ama grubun Penelope Fernandez'le bağına bir türlü ikna olmamıştı. Penelope'nin aşırı solla ne işinin olduğunu ve kız kardeşinin niçin öldürüldüğünü anlayamıyordu. Yanıtlaması gereken bir sürü soru vardı. Aslında bu operasyondan önce Daniel Marklund'u kendi sorgulamalıydı. Gözlerinin içine bakarak doğrudan doğruya sormalıydı. Bunu amirine açıklamaya çalışmıştı. Bu operasyondan sonra belki sorgulayacak kimse kalmayacaktı. Bu hala benim soruşturmam diye düşünerek arabadan çıktı ve boğucu sıcağın altında kaldırımda beklemeye başladı. Binanın planının olduğu kağıdı açan Göran, operasyon timi buradan girecek diye işaret etti. Biz burada bekleyeceğiz. Belki tiyatronun içinden geçmemiz gerekebilir.
Saga Bauer ne cehenneme gitti dedi Roland.
Belki de korkudan Regal olmuştur diye sırıttı Anders.
30. Bölüm Acı. Hornsgatan'a park eden Yuna Linna ile Nathan Pollock, Daniel Marklund'un bilgisayar çıktısı fotoğrafını aceleyle göz atıp arabadan çıktılar. Yoğun trafiğin olduğu caddenin karşısına geçerek küçük bir tiyatronun kapısından girdiler. Theater Tribunalen bilet satışlarından başka gelir kaynağı olmayan bağımsız bir tiyatro grubuydu. Orestes'ten Komünist Manifesto'ya kadar birçok oyun sahnelemişlerdi. Yuna ile Nathan geniş merdivenden aceleyle aşağı inip bar tezgahı ile bilet kasasının önünden geçtiler. Düz saçları siyaha boyalı, burnu hızmalı kadının gülümsemesine gülümseyerek karşılık verip hiçbir şey demeden devam ettiler. Metal basamaklı merdivenlerden yukarı çıkarlarken kadın arkalarından bağırdı.
''Birini mi aradınız?''
''Evet'' dedi Pollock zor duyulur bir sesle.
Bir fotokopi makinesi masa ve gazete klipleri asılı bir ilan tahtasının olduğu dağınık bir büroya girdiler. Bir bilgisayarın başında dudaklarından yakılmamış bir sigara sarkan, dağınık saçlı zayıf bir adam oturuyordu.
''Merhaba Richard'' dedi Pollock.
''Sen kimsin?'' dedi adam dalgın bir ifadeyle ve başını bilgisayar ekranına çevirdi.
Yuna ile Pollock devam edip kulise girdiler. Bir sürü renkli elbisenin asılı olduğu odada bir makyaj masası ve duş vardı. Bir masanın üzerinde de bir buket gül duruyordu. Pollock etrafına baktıktan sonra gidecekleri yönü işaret etti. Üzerinde El Central yazan çelik bir kapıya doğru yürüdüler.
''Burada olmalı'' dedi Pollock.
''Tiyatronun elektrik dolabında mı?''
Pollock cevap vermedi. Bir maymuncuk çıkarıp aceleyle kapının kilidini açtı. İçeride el sayacı, sigorta dolabı ve bir sürü karton kutu vardı. Tavan lambası bozuktu. Yuna kutuların arasına daldı. Eski elbiselerin olduğu kağıt torbaların üzerine çıktı. Tavandan sarkan bir sürü kablonun arkasında yeni bir kapı buldu. Kapıyı açıp çıplak beton duvarların olduğu bir koridora girdi. Nathan Pollock onu izledi. Oksijensiz hava boğucuydu, çöp ve nemli toprak kokuyordu. Uzaktan zayıf bir müzik sesi geliyordu. Marksist gerilla lideri Che Guevara'nın başına yanan bir fitil yerleştirilmiş, resminin olduğu bir bildiri vardı yerde.
''Brigaden yıllardır burada saklanıyor.'' diye fısıldadı Pollock.
''Keşke yanıma ziyaret pastası alsaydım.''
''Dikkatli olacağına söz ver.''
''Ben yalnızca Daniel Marklund'u burada bulamayacağız diye endişeleniyorum.''
''Buradadır. Neredeyse her zaman burada oluyor.''
Yardımların için teşekkürler Nathan.
Belki en iyisi seninle gelmem dedi Pollock. Yalnızca birkaç dakikan var. Sepo operasyona başlarsa iş tehlikeli olabilir.
Gri gözleri kısılan Yuna sakin bir sesle yalnızca bir merhaba diyeceğim dedi.
Nathan geldikleri yoldan tekrar tiyatroya döndü. Çıplak koridorda tek başına kalan Yuna bir süre bekledi. Silahını çıkarıp şarjörünü kontrol ettikten sonra tekrar kılıfına koydu. Koridorun sonundaki çelik kapıya doğru yürüdü. Kapı kilitliydi. Maymuncuk da kilidi açarken değerli birkaç saniye kaybetti.
Mavi kapının üzerine kazınarak minnacık harflerle Brigaden yazılmıştı. En fazla 1-2 santim bir şeydi.
Yuna kapı koluna bastırıp dikkatle açtı. Yüksek sesle çalınan bir müzikle karşılaştı.
Jimi Hendrix'in Machine Gun şarkısının elektronik versiyonuna benziyordu. Müziğin sesi diğer bütün sesleri bastırıyor, dalga dalga nefis gitar tonları yayılıyordu.
Kapıyı kapatan Yuna koşan adım bir sürü çer çöple dolu bir lokale girdi. Tavana kadar kitap ve eski gazeteler yığılmıştı. Epeyce karanlık bir odaydı. Yuna gazetelerin ve kitapların arasından el yordamıyla ilerledi. Sanki yeni kapıları açılan bir labirentin içindeydi. Solgun ışığın olduğu bir yere geldi. Devam etti. Kitap ve gazetelerin oluşturduğu geçit ikiye ayrıldı. Sağa döndü ama birden olduğu yerde geri döndü. Sanki bir şey görmüş gibiydi. Hızlı bir hareket. Gözlerinin ucundan bir gölge geçmiş gibiydi. Emin olamadı.
İlerledi, bir köşede durup etrafa bakındı. Tavandan çıplak bir lamba sarkıyordu. Müziğin içinden birden bir kükreme duydu. Duvarların gerisinde biri bağırıyordu. Biraz geriye gitti. Bel vermiş ve bir kısmı yere saçılmış dergi yığınlarının arasında dar bir geçit gördü.
Başı ağrımaya başlamıştı. Keşke bir şey yeseydim diye düşündü. Hiç değilse yanına yiyecek bir şeyler almalıydı. Birkaç parça siyah çikolata bile yeterdi.
Gördüğü dar geçide doğru yürüdü. Alt kata inen spiral bir merdivenin başına geldi. Tatlımsı bir duman kokusu aldı. Ses çıkarmamaya gayret ederek hızla aşağı inmeye başladı. Ama ne kadar dikkat ederse etsin metal basamaklardan ses çıkıyordu.
Son basamağa geldiğinde durdu. Önünde siyah kadife bir perde vardı. Elini silahına götürdü. Müzik sesi burada daha zayıftı.
Perdenin aralığından kırmızı bir ışıkla birlikte esrar ve ter karışımı ağır bir koku geliyordu. İçeriği görmeye çalıştı ama görüş açısı çok dardı. Bir kenarda burnuna kırmızı bir ampul takılmış plastik palyaço vardı. Yuna bir süre tereddüt ettikten sonra siyah kadife perdeyi aralayarak odaya girdi. Etrafa göz gezdirirken nabzı hızlandı, baş ağrısı arttı. Beton zeminde namlusu kesilmiş bir tüfek ile bir kutu fişek vardı. Ucu çentikli, isabet ettiğinde kocaman yaralar açan türdendi fişekler. Bir büro sandalyesinde çıplak bir adam oturuyordu, gözleri kapalı sigara içiyordu.
Daniel Marklund değil diye düşündü Yuna.
Sırtını duvara yaslamış oturan sarışın bir kadın vardı, göğsü çıplaktı. Kalçalarının etrafına askeri bir battaniye dolamıştı.
Göz göze geldiği Yuna'ya bir öpücük gönderip kaygısız bir şekilde birasını yudumladı.
Aralık kapının arkasından yeni bir çığlık duyuldu. Yuna gözlerini onlardan ayırmadan yerdeki tüfeği aldı, içinde fişek var mı diye kontrol etti.
Kadın elindeki bira kutusunu yere bıraktı, ilgisiz bir ifadeyle koltuk altını kaşıdı.
Yuna tüfeği yere bıraktı. Kadının önünden geçip cam elyafı kaplı, alçak tavanına küme sağı gerilmiş bir hole girdi. Havada yoğun bir sigara dumanı vardı. Gözüne gelen güçlü lamba ışığından korunmak için ellerini gözlerine siper yaptı. Holün sonunda kalın plastik şeritlerden bir perde vardı. Gözleri kamaşan Yuna etrafını göremiyor, yalnızca bir takım hareketler hissedip endişe ve korkuyla yankılanan sesler duyuyordu.
Birden çok yakından gelen bir çığlık sesi yükseldi.
Derinden gelen bu çığlığı hızlı solumalar izledi. Gözlerini kamaştıran lambanın yanından geçen Yuna, kalın plastik perdenin arkasındaki odayı görebildi.
Dumandan bir tülle kaplanmış gibiydi. Kar maskeli, siyah blue jeanli, kahverengi tişörtlü, kısa, kaslı bir kadın, üzerinde yalnızca don ve çorap olan bir adamın önünde dikiliyordu.
Dazlak kafalı adamın alnında beyaz iktidar dövmesi vardı. Kendi dilini ısırmıştı. Çenesinden aşağıya boynuna ve kocaman göbeğine kan akıyordu.
"Lütfen," diye fısıldayarak başını salladı. Kadın yanan sigarasını adamın alnındaki dövmeye bastırdı. Adam bir çığlık attı. Sarkan göğüsleri ve kocaman göbeği titredi, altına işedi. Mavi donunda koyu ıslak bir leke belirdi, çıplak bacaklarından aşağı silikler aktı. Silahını çeken Yuna plastik perdeye yaklaşarak başkaları var mı diye odaya dikkatle baktı. O iki kişinin dışında kimseyi göremedi. Tam bağırmaya hazırlanıyordu ki silahı elinden yere düştü. Yerde sekip kayan silah plastik perdenin hemen önünde durdu. Yuna şaşkın bir ifadeyle titreyen eline baktı ve ardından müthiş acıyı hissetti. Gözü karardı, alnının üzerine ağır yıkıcı bir baskı çöktü. İnlemesine engel olamadı. Bir elini duvara dayayarak destek almaya çalıştı. Bilincini kaybedeceği korkusuna kapılırken plastik perdenin gerisindeki konuşmaları duydu. ''Lanet olsun ya!'' diye bağırdı sigaralı kadın. ''Ne bok yediysen itiraf et artık!''
''Hiçbir şey hatırlamıyorum.'' dedi neonazi. ''Ne yaptın?'' ''Bir oğlana eziyet ettim.'' ''Nasıl?'' ''Gözünü yaktım.'' ''Sigarayla mı?'' dedi kız. ''10 yaşında bir çocuğun.'' ''Evet ama.'' ''Niçin? Ne yaptı size?'' ''Sinagogdan çıktığımda peşine takıldık.''
Yuna duvara asılı büyük bir yangın tüpüne tutunup yere düşürdüğünü fark etmedi. Zaman ve mekan duygusunu kaybetmişti. Başındaki ağrı ve kulaklarındaki çınlamanın dışında her şey yok olmuştu. 31. Bölüm Mesaj. Duvara yaslanan Yuna gözlerini kırparak görme yetisini tekrar kazanmaya çalıştı. Yakınında duran birini fark etti. Çıplak oğlan ile kızın durduğu odadan gelmişti. Sonra sırtına bir el dokundu ve acının gözlerine çektiği siyah tülün arkasından bir yüz gördü.
''Ne oldu?'' diye sordu Sagabavr. ''Yaralandın mı?''
Acıdan konuşamayacak durumdaydı. Başını sallamaya çalıştı. Sanki başının ortasına bir çengel saplanmış, kafa derisini, kafatasını, beyin zarını geçip beyin sıvısına ulaşmıştı. Dizlerinin üzerine çöktü. ''Buradan çıkmalısın.'' diyen Saga'nın çenesinden tutup başını kaldırdığını hissetti. Ama bir şey göremedi. Bütün bedeni ter içindeydi. Koltuk altlarından, ensesinden, belinden, yüzünden, saçlarının dibinden, alnından... Her yerinden ter boşanıyordu. Yuna'nın epilepsi nöbeti geçirdiğini düşünen Saga ilaç bulma umuduyla ceplerini karıştırdı. Cüzdanını alıp epilepsi hastalarına verilen alev sembolünü aradı. Bir süre sonra acı pençelerini gevşetti, diliyle dudaklarını ıslatan Yuna başını kaldırdı. Çenesi gerilmiş, bütün bedeni migren atağının acısıyla sarsılmıştı.
''Şimdi gelmemelisiniz.'' diye fısıldadı. ''Ben...''
''Ne bok oldu, söylesene.'' dedi Saga.
''Hiçbir şey.'' dedi Yuna.
Yerden silahını alıp ayağa kalktı. Plastik şeritten perdeyi aralayıp hızla odaya girdi. Boştu. Karşı duvarın üzerinde ışıklı bir acil çıkış yazısı vardı. Peşinden gelen Saga sorgulayan gözlerini üzerine dikti. Yuna ona aldırmadan acil çıkış kapısını açtı. Sokağa inen yarım bir yangın merdiveni vardı.
Perkele diye fince küfretti. Yeter artık, bir şey söyle dedi Saga öfkeyle.
Yuna hastalığının gerçek nedenini itiraf etmeye hiçbir zaman yanaşmamıştı. Arada bir beynini dumura uğratan acının kaynağını, yıllar önce yaşanan o hadiseyi düşünmeyi reddediyordu. Doktoruna göre bu fiziksel nedenleri olan olağanüstü bir migrendi. Epilepsi ilacı topiramat dışında hiçbir şey fayda etmiyordu. Aslına bakılırsa Yuna'nın bu ilacı düzenli alması gerekiyordu, ancak ilaç yorgun düşürerek muhakeme yeteneğini körelttiğinden bir işin peşindeyken almıyordu. Bir çeşit Rus ruleti oynadığının farkındaydı. İlaç almadan migrensiz birkaç hafta geçirebiliyordu ama bazen tıpkı şimdi olduğu gibi birkaç günde bir atağa yakalanıyordu.
''Bir oğlana işkence ediyorlardı.'' dedi. ''Sanırım bir neonaziye ama...''
''İşkence mi?''
''Evet, sigarayla.''
Dönüp koridora doğru yürümeye başladı.
''Ne oldu?''
''Ben engel ola...''
''Ama lütfen,'' dedi Saga sesine hakim olarak. ''Belki senin hiç demek istediğim aktif görev yapmaman gerekiyor. Yani fiziksel bir hastalığın varsa...''
Yüzünü sıvazlayan Saga ''Ne boktan durum?'' diye fısıldadı. Saga palyaço lambasının olduğu odaya yönelen Yuna'nın peşinden gitti.
Hem senin burada ne işin var diye söylenmeye devam etti. Sepo'nun operasyon grubu her an içeriye girebilir. Elinde silahla görürlerse ateş ederler, bunu biliyorsun. Belki göz yaşartıcı gaz kullanacaklar ve...
Daniel Marklund'la konuşmam gerekiyor dedi Yuna.
Senin onun adını bile bilmemen gerekiyordu diyen Saga, merdivenden tırmanan Yuna'nın peşine takıldı. Bu bilgiyi sana kim verdi?
Dar bir koridorda ilerleyen Yuna birden durdu. Başka bir yönü işaret ederek koşan Saga'nın peşine silahını çekerek takıldı. Bir köşeyi döndüğünde Saga'nın birine bağırdığını duydu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 149.